Ayrım 5.
Sayfa 41. Babam Bandırma'da görevliyken, Birinci Dünya Savaşı'nda Liman von Sanders'i dönemi, Ermeni Katolik Sörler Okulu'nda okuyordum. İlk piyano derslerine orada, yani Bandırma'da başladım. Bandırma'da askerliğini yapan ve sessiz sinema zamanında sinemada piyano çalan Anesti adında Rum asıllı bir hoca bulundu ve derslere başladım. Ama piyanodan nefret ederdim. Çoğu kez ağlayarak ders yapardım. Babam ise piyano derslerine çok önem verirdi. Çalışmam ve yetişmem konusunda gözleri sürekli üzerimdeydi. Anesti efendi benim piyanodan nefret ettiğimi sezinlediğinden yılmamam, kızmamam, ağlamamam ve dersleri bırakmamam için elinden geleni yapardı. Hiç unutmuyorum, Kırlangıç adlı küçük bir parça çalardım. Bu parçanın bir yerinde kuş seslerini andıran bir bölüm vardı. Ben o bölümü çalarken o da kamıştan yaptığı bir düdükle kuş taklitleri yapar ve dersi eğlenceli hale getirmek isterdi. Beni sıkmamak için elinden geldiğince dersleri sevdirmeye çalışır, bir şeyler öğretebilmek için basbayağı çırpınırdı. Şimdi düşünüyorum da Anesti Efendi'nin er olması ve o dönemde babam gibi sert bir kurmay binbaşının çocuklarına ders vermesi onu epey sıkıntıya sokmuş olabilir. Zavallı, kısa kızamaz, bağırsa bağıramaz. Gerek ast-üst ilişkisi içindeki çekingenlik, gerekse askerliğini rahat geçirebilme kaygısı gibi nedenler Anesti'yi ne pahasına olursa olsun piyano derslerini çekici kılmaya zorlamış olabilirdi. Kendinden 1,5 yaş büyük olan ablası Ferhunde Remzi'den kısa bir süre sonra Necdet Remzi'nin de müzik derslerine başlaması babayı daha da mutlu etmişti. Keman ve viyolo hocam rahmetli Necdet Remzi Atak yıllar önce derslere nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. Derslere başlamamın ilk nedeni kardeşim Ferhunde'yi müthiş kıskanmış olmamdır. Son derece açık fikirli olan babamın müzik yapabileceğimizi görmek isteği bir tutku haline gelmişti. Babamın bu düşkünlüğünden yararlanarak ben de isterim keman da keman diye kızılca kıyameti koparmıştım. Bu yüzden başlangıçta Ferhunde için tutulan Anesti hocaya benimle de ilgilenmesi için gerekli talimat verildikten sonra izin çıkarılmış, İstanbul'a giderek benim için aldığı yarım bir kemanla dönmüştü. İlk keman derslerim böyle başladı. Ali Remzi Yiğitgü'den geleneksel Türk müziğine yatkın olmasına karşın çocuklarının çok sesli müzik eğitimi görmesi konusunda ısrarlıydı. O tarihlerde bu tür girişimler ender görülen yürekli atılımlardı. Ali Remzi, aydın ve ileri gören bir insan olarak çocuklarını İstanbul'daki konserlere de götürüyordu. Ferhunde Erkin anılarını şöyle sürdürüyordu. Babam evde bazen kanun çalardı. Hele biz müziğe başladıktan sonra sürekli bizi dinler olmuştu. Bandırmada müzik derslerine başladığım ve fazla bir şeyler çalamadığım sıralarda bile eve evrak imzalatmaya gelen inzibata, yavere, daha doğrusu oradaki tüm görevlilere kızı dinle ondan sonra git derdi. Ben de piyanonun başına oturur bir şeyler çalardım. Kardeşimle birlikte 20 Mart 1920'de İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde verdiğimiz konser ilk konserimiz olarak bilinir. Aslında bunu doğru kabul etmek gerekir. Çünkü gerek o konserimizde yer alan eserler açısından, gerekse ilk kez ciddi bir hazırlıkla sahneye çıkmış olmamızdan ötürü ilk konser diye anılır. Gerçekte halkın karşısına ilk kez Bandırma'da çıktık. İkimizin de çok çabuk ilerlediğini gören Anesti Efendi, subay ailelerinin mahfelde toplandıkları bir gün, onlara bir konser vermemizi kafasına koymuş. Bu olanağı ne zaman yakaladı anımsamıyorum ama bir gün kendimize sahnede buluverdik. O sıralarda 2-3 tane polka öğrenmiştik. Ben piyanonun başına geçtim, Necdet de kemanıyla önümde durdu. Başladık çalmaya. Ama 5-10 saniye sonra Necdet'i piyanonun üstünde görmeyeyim mi? Şaşırıp kaldım. Meğer Anesti Efendi ufacık boyuyla ortalıkta görünmeyen Necdet'i sesin nereden geldiğini bir türlü kestiremeyen dinleyiciler daha iyi görsün diye çocuğu kaptığı gibi piyanonun üzerine oturtuvermiş. Yiğit Güden 6 Kasım 1918'de İstanbul'da Genelkurmay Harekat Şubesi Müdür Yardımcılığına atandı ve bu görevde 9 Aralık 1922 yılına kadar kaldı. Erkan-ı Harbiye Mektebi'nde öğretmenlik ve bir yıl kadar da Veliaht Abdülmecid Efendi'nin yaverliğini yaptı. Onun İstanbul'a atanmasıyla çocukların müzik eğitiminde ikinci aşama başlamış oluyordu. İstanbul'da Gedikpaşa Amerikan Okulu'na girdik. Bu okulda İsviçreli Madame Sadık adında bir müzik öğretmeni vardı. Bir Türk ile evli olan Madame Sadık bir süre Necdet'e keman, bana piyano dersi verdi. Sanırım akademik müzik öğrenimi görmüş bir öğretmendi. Madame Sadık'tan ne zaman söz edilse çocukken bizi epey eğlendirmiş olan bir anı aklıma gelir. Derslere başladıktan birkaç ay sonra Noel yaklaşmıştı. Necdet ve ikimiz Madame Sadık'ı mutlu etmek üzere mecmualardan İsa ile ilgili bazı resimler kestik ve bir şişe de kolonya aldık. Noel günü bunları armağan etmek üzere Necdet, Madame Sadık'ın evine gönderildi. Necdet gidip kapıyı çalıyor ve kapının açılmasını beklediği sırada nasıl olduysa elindeki kolonya şişesini düşürüyor. Ertesi gün başta Necdet olmak üzere suçlu suçlu derse gidiyoruz ve bizi Madame Sadık karşılıyor. Kolonya kokusundan sabaha kadar uyumadık diyor. Her öğrenci gibi günlerimiz okulda geçiyordu. Ama okuldan döner dönmez ben piyanonun başına oturuyor, Necdet de kemanını alıp bir odaya kapanıyordu. Daha sonra okulun ev ödevlerini yapıyorduk. Oyuna zaman ayıramazdık pek. Zaten çok sıkı bir disiplin içinde geçiyordu günler. Bu yüzden kolonya şişesinin kırılması gibi basit şeyler bile bizi eğlendirmeye yetiyordu. Madame Sadık'tan bir süre yararlandık ama derslerimiz pek fazla sürmedi. Daha sonra ben bir İngiliz olan Miss Margaret Kennedy ile kısa bir süre çalıştım. Kennedy'den sonra 1887'de İstanbul'a konser vermek için gelip bu kentimize yerleşen ve öldüğü 1926 yılına kadar 39 yıl hizmet veren piyanist H. Heyji'den dersler aldım. Budapeşte Müzik Akademisi'nde G. Hobby'den sonra 3 yıl Franz Liszt'in öğrencisi olan Heji, İstanbul'da Saray Orkestrası'nda, Darül Elhan'da ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki 39 yıllık hizmet süresi içinde çok sayıda öğrenci yetiştirmiş bir piyanisttir. Ötesi daha ilginçtir. Çeşitli hocalardan ders aldığımız o yıllarda Avrupa'nın ve özellikle kendi ülkesinin savaş sonrası durumuna dayanamayarak İstanbul'a gelmiş olan büyük bir sanatçıdan bahsediliyordu. Bu sanatçının Kalamış'ta bir dostunun yanında kaldığını öğrenmiştik. Babam bu haber üzerine hemen harekete geçti. Kimdi biliyor musunuz o? Ünlü kemancı Sevcik'in yetiştirdiği değerlerden biri olan Macar kemancı Karl Berger'in ta kendisiydi. Karl Berger, Ferhunde Remzi'nin ve özellikle Necdet Remzi Atak'ın yetişmesinde büyük katkısı olan bir sanatçıdır. Berger 1894 yılında Budapeşte yakınlarındaki Arad'da dünyaya geldi. 9 yaşında kemana başladı. Lise öğreniminden sonra Viyana Tıp Fakültesi'nde 3 yıl okudu. Ancak keman tutkusu her şeyin üstüne çıktığı için tıp öğrenimini yarıda bıraktı. 1911 yılında Viyana Müzik Akademisi'ne girdi. Viotti ekolünün temsilcilerinden olan ünlü kemancı ve pedagog Otakar Sevcik'in öğrencisi olarak 1914 yılında öğrenimini tamamladı. İlk konserlerini İsviçre, Avusturya ve Macaristan'da veren Berger, 1916-1918 yılları arasında askerlik yaptıktan sonra aldığı bir davet üzerine Abdülmecit'in konuğu olarak İstanbul'a geldi. 6 konser verip ülkesine döndü. Birkaç ay sonra Abdülmecit'ten saray musiki hocalığı için bir mektup alınca tekrar İstanbul'a geldi. Babasını çocukken amcasını ve annesini de daha sonra yitiren Berger'in Macaristan'da hiçbir yakını kalmamıştı. İstanbul'da verdiği konserler sırasında gördüğü yakınlık dolayısıyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra Şakir Paşa'nın kızı Aliye Hanım'la evlendi. Büyükada'nın manzarasına doyum olmayan tepelerindeki bir evde İki sevgilisi Aliye Berger ve kemanıyla mutlu bir yaşam sürdü. Yaşamının sonuna kadar İstanbul'da oturan ve 28 yıl keman dersleri veren sanatçı, 25 Eylül 1947'de Büyükada Vapur İskelesi'nde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 53 yaşında öldü. Bu dillere destan büyük aşkın, bu mutlu beraberliğin beklenmedik bir anda noktalanması Ali Eberger'i çok sarsmıştı. Kendini tamamen resim yapmaya vererek acısını unutmaya çalıştı. Gençliğini, güzelliğini kocası Berger'in anısına adamıştı. Karl Berger'in Thibaut, Heifetz, Kulenkampf, Kubelik, Hubermann gibi o dönemin ünlü kemancılarıyla boy ölçüşebilecek düzeyde bir kemancı olduğu söyleniyordu. Oysa alçak gönüllü, içe dönük, çekingen bir yaratılıştaydı. Doğal sevgisi ve keman sanatına bağlılığı ile tanınmıştı. Bir öğrencisine sordu, Jacques Thibaut kadar çalıyorsunuz ama onun kadar konser vermiyorsunuz. Niçin sorusuna şöyle cevap vermişti. Siz iki yüksek tepenin eteklerinden yukarıya bakıyorsunuz. Aşağıdan bakınca hangisinin yüksek olduğu belli olmaz. Halbuki ben o tepelerden birinin üstündeyim. Öbür tepenin ne kadar yüksek olduğunu görüyorum. Berger gerçekten büyük bir sanatçıydı. Ben yine kaldığımız yere başa döneyim ve onunla nasıl derse başladığımızı anlatayım. Babamın Kalamış'ta oturan Masar adında bir arkadaşı vardı. Bu bey amatör bir müzikçiydi. Bize yardımcı olmak için bir gün Berger'i evine konuk etti ve babama da çocukları getir, üstad dinlesin dedi. Bunun üzerine ailece Kalamış'a gittik. Karl Berger'in önemli biri olduğunu sezinlemiştik, biraz heyecanlıydık. Ona çalmak üzere hazırladığımız parça Handel'in bir largosuydu. Eser bittikten sonra Berger'in yüzünde beliren çizgilerden beğenip beğenmediğini anlamaya çalışıyorduk ki bizi odadan çıkardılar. Babamla Berger karşılıklı oturup konuşarak geleceğimizle ilgili şeyleri uzun uzun planlamışlar. Eve geldiğimizde bu konuşmalar sonucunda alınan kararları babam yeniden değerlendirdi. Babam son derece otoriter bir insan olduğu için annem önemli kararlarda çoğu kez söz sahibi olamazdı. Babamla annemin bizim hakkımızda ortak bir karar aldığına tanık olmamıştık. Bu konularda tek yetkili her zaman babamdı. Zaten annem babamla 14 yaşında evlenmiş, son derece saf, çocuksu, yumuşak bir insandı. Alınacak kararın değişmeyeceğini bildiği için önüne bakıp susuyordu. Sonuçta Necdet'in bir süre okuldan alınmasına karar verildi. Necdet yalnız keman çalacak, Berger ayrı ayrı ders verip bizi yetiştirecekti. Çocukluğumda piyanodan nefret ettiğimi söylemiştim. Bu nefretin bir ölçüde babamın tutumundan kaynaklandığını belirtmeliyim. Her yemekten sonra hadi kızım piyano çalışmaya derdi. Zorlamasına o zamanlar nasıl kahrolduğumu, nasıl içerlediğimi anlatamam. Çok sıkıldığım bir gün annemi kandırdım. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum, çalışamayacağım dedim. Peki baban gezinceye kadar çalış, o gidince ben sana haber veririm dedi. Yemekten sonra odama çıktım ve başladım çalışmaya. Babam gittikten sonra annem geldi ve gitti, çıkabilirsin artık dedi. Oysa babam sokağa çıktığında piyano sesinin kesilmesi üzerine, belki denetlemek amacıyla, belki de ne olup bittiğini anlamak için sessizce eve dönmüş ve kapının arkasına saklanmış. Ben annemle birlikte sevinçle odadan çıkarken babam da saklandığı yerden çıkıverdi. Çalışmalarımız bu katı disiplin içinde sürüp gidiyordu. Okul da bundan farklı değildi. Berger'e ders için gidip gelişlerimiz ise ayrı bir çilesi vardı. Hemen her gün yapılan dersler oldukça güç koşullar altında gerçekleşiyor, annem özveriyle bize destek oluyordu. Gedikpaşa Amerikan Okulu'na gidiyor ve saat 4.30'da okuldan eve geliyordum. Annemi elinde nota sehpası, notalar ve keman bizi bekliyor bulurduk hep. Bizi kapıda karşılar, Beyazıt'taki Yahni Kapan Sokağı 9 numaralı evin önünden doğru köprüye inerdik. Köprüden vapura biner, Kalamış'ın yolunu tutardık. Bu arada genellikle derslerimiz uzar ve annem o zaman Monsieur Berger son vapuru kaçıracağız derdi. Berger ancak o zaman dersi keser ve biz de vapura koşardık. Kadıköy iskelesine geldiğimizde o saatlerde annemden başka tek kadına rastlanmazdı. Annem bir türlü alışamamıştı bu duruma. Korkar, telaşlanırdı. Vapurda bir de dost edinmiştik. Bu kişi yolcuların biletlerini kontrol eden memurdu. Biletlerimize bakmak için ne zaman yanımıza gelse Necdet ile beni severdi. Annem biraz olsun korkusunu azaltmak ve güven duyduğu bu insanın yanımızda bulunması için bizlere, "Hadi biletçi amcayı çağırın, işleri bitince gelsin bizimle otursun," derdi. Annem vapurdan iner inmez tramvay durağına koşar, bir an önce binmek için sabırsızlanırdı. Ev Beyazıt'ta, etrafta kadın olarak annemden başka kimse yok. Bir koşuşturmadır giderdi. Bütün zorluk Beyazıt'a gelene kadardı. Beyazıt tramvay durağında babamın Emireli bizi beklerdi. Panik içinde geçen bu küçük seyahatten sonra eve gelince bu sefer ertesi günün ödevlerine ve Berger'in verdiği derslere çalışırdık. Beyazıt ile Kalamış arasındaki gidiş gelişlerimiz uzun zaman böyle sürdü. Daha sonra Berger babamın önerisiyle bizim eve taşındı. Bu durum özellikle annemi çok rahatlatmıştı. Bu kez Kalamış'a gitme sırası Berger'e gelmişti. Orada bir dost çevresi vardı. Tanınmış kişilerin hanımlarıyla müzik yapardı. Karl Berger'le ilgili küçük bir notu Necdet Remzi Atak'a bırakmak istiyorum. Rahmetli keman hocam Necdet Bey, Berger'i hep sevgi ve saygıyla anar. Dünyanın sayılı kemancılarından ve sayılı büyük adamlarından biridir derdi. Berger'e öğrenci olabilmek onurlu bir kazanım ama o ölçüde sorumluluk isteyen bir işti. Onun öğrencisi olabilmenin onuruna tattığım hem de kemancı olabilmenin nasıl sorumluluk getirdiğini öğrendiğim için bugün geriye baktığımda ne büyük bir hocayla çalıştığımı daha iyi anlıyorum. Hocam Berger'le ilgili anıları anlatırken bizim onlardan bazı dersler çıkartacağımıza inanırdı. Bu nedenle keman derslerinde Berger'in sözü sıkça geçer ya da bir sorunla karşılaştığımızda Berger mutlaka örnek gösterilirdi. İşte hocamın önemseyerek anlattığı birkaç ilginç olay. 9 yaşındayım. Berger evde beni aratıyor. Büyükannemden şöyle bir yanıt alıyor. Vallahi şimdi buralardaydı, tırnaklarını kestim, belki biraz hava almaya sokağa çıkmıştır. Berger'in çatık kaşları iyiye işaret değildir. Ben eve döner dönmez hocamın karşısına çıkıyorum. Kızgınlıktan çok büyük bir üzüntü, basbayağı umutsuzluk içindeymiş gibi görünüyor bana. Söze o başlıyor. Necdet Bey, ne işittim? Çok üzüldüm, nasıl iştir bu? Ne var Monsieur Berger, ne yapmışım? Biraz hava almaya sokağa çıktım, hepsi o kadar. Hayır efendim, hayır. Çok kötü bir şey öğrendim. Senin tırnaklarını kim kesiyor? Ben ferahlayarak ve gülümseyerek, sol elimi kendim kesiyorum, sağ elimi de büyükanneme kestiriyorum. Keşke bunda sanki ne var gibisinden bir edayla söylemeseydim. Kıyamet kopuyor. Evet, tırnaklarını kesemezsin. Bunda ne var ki? Konuşamazsın. Bunda ne var ki? Peki tırnaklarını kesemeyen adama ben Paganini'yi nasıl çaldıracağım? Kendinize saygınız nerede kaldı Necdet Bey? Konser verebilirim ama tırnaklarımı kesemem mi demek istiyorsunuz karşımda? Necdet Bey, bunun sol eliniz için yararlı bir hareket olabileceği bir yana, bunu yapamamanız ayıbı üzerinde hiç düşündünüz mü? Öyle konuşuyor, sözlerine beni öylesine inandırıyor ve bu arada içtenliğinden kuşku duymadığım öyle bir üzülüşü vardı ki ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken güç halle, peki şimdi ne yapacağız diyebildim. Doğruldu, görevini anımsadı. Necdet Bey, bu gece uykuya dalmadan önce uzun uzun bu konu üzerinde düşüneceksiniz. Ben de şimdi düşüneceğim. Yarın sabah şu saatte karşımda olun. Sana en yararlı olabilecek şekilde tırnaklarını kesmesini öğretebileceğimi sanıyorum. İlk bakışta önemsiz ve basit gibi görünen bu olay aslında Berger'in nedenli büyük bir pedagog olduğunun kanıtıdır. Zaman zaman günlük yaşamımda bazı sorunlarla karşılaştıkça gözlerim elimde olmayarak sağ elimin tırnaklarına kayar. Bakın size bir anı daha. Yıl 1923, yaşım 12. L'Union Française'deki büyük konserlerimden birine hazırlanıyorum. Konserden 3 gün önce Mendelssohn keman konçertosundaki bazı pasajlarda aksaklıklar beliriyor. Hele bir yerinde parmaklarım hiç gitmiyor. Ben yanlış yaptıkça hocam beni durduruyor, büyük bir sabır ve sevecenlikle şu sayfanın şu noktasında şu yanlışı yaptım diye kendi el yazımla hatalarımı yazdırıyor ve çalışma direktifleri veriyordu. Kördüğüm olduğum pasajda bir kez daha tökezleyince o zamana kadarki ses rengine hiç uymayan bir tonla ''Yaz oraya, sen bir eşeksin'' diye bağırdı. Önce şaka ediyor sanmıştım ama bu derece sertleştiğini görmemiştim. Gözlerine bakınca işin ciddiyetini anladım. Ter basmıştı. Bunu da sineye çekecektik. 12 yaşındaki bir çocuk halimle onurumla oynanmasını sindirememiştim. Çaresiz notanın kenarına ezile büzüle ben bir eşeğim diye yazdım. Kemanımı alarak çalmaya devam ettim. Konser günü Berger bir iskemlenin üzerinde ayağa kalkmış benim görebileceğim bir yerde sahnenin arkasında beni yönetmeye çalışıyordu. O bilinen yer yaklaştıkça Berger'in de rengi uçuyordu. Çocuklar, sizi temin ederim ki o gün en parlak çaldığım yer orası oldu. Göz göze geldik ve karşılıklı gülümsedik. Konserden sonra hocamın şu sözleri hala kulağımdadır. Necdet Bey, başka seçenek bırakmadın bana. Sebepsiz yere çok korkuyordun o basit pasajdan. Ne yaptıysan fayda etmedi. Şöyle düşündüm. Küçük dostuma eşek dersem çok kızacak. Eşek olmadığını bu kızgınlıkla bana gösterecek. Anladın mı Necdet Bey? Anladığımı ifade etmek için başımı kaldırdığım zaman gözlerinin yaşlı olduğunu görmüştüm. Necdet Remzi'ye sen bir eşeksin diye yazdırdığı gün Ferhunde Remzi de Karl Berger'in o günkü hiddetinden nasibini alıyordu. Bu olayı Ferhunde hocam şöyle anlatıyordu. Kalamış'tan eve biraz geç gelmişti. Biz iki kardeş henüz yatmamıştık. Ben okul ödevlerimi yapıyordum. Necdet ne yapıyordu şimdi anımsamıyorum. Berger biraz öfkeli gelmişti. Vapurdan inerken bir hamal beyaz ayakkabılarına basmış olduğu için çok sinirlenmişti. Giyimine son derece özen gösteren titiz ve yakışıklı bir adamdı. Bizim henüz yatmadığımızı görünce iyi aferin şimdi sizinle ders yapacağım dedi. Bizim çalıştığımız odaya girdi ve Necdet ile ders yapmaya başladı. Konçertoyu çalıştırırken Necdet hep aynı yerde takılıp kalıyordu. Berger birden hiddetlenerek o bozuk Türkçesiyle ''Sen bir eşek var'' diye yaz dedi. Necdet öylesine şaşırdı ki ne yapacağını bilmez bir kızgınlık, biraz da çaresizlik içinde yazmaya başladı. Bu arada ben aynı odada derslerimi bitirmeye çalışıyordum. Çocukluk işte, kendimi tutamadım ve Necdet'in o haline gülmeye başladım. ''Gel bakalım Ferhunde Hanım buraya, siz çalın bakalım, bir de sizi görelim'' dedi. Ben de Schubert'in Moment müzikallerden birini çalmaya başladım. Bir süre sonra ''La bemol nerede, re bemol nerede?'' diye söylenmeye başladı ve ''Çalma, çek ellerini'' dedi. ''Niçin çalışmadın Ferhunde Hanım, niçin çalışmadın Ferhunde Hanım?'' O iki siyah göz iki büyük çukur oldu ve ben kendimi yerde buldum. Bayılmışım.